Şizofren. John Katzenbach. 27. ayrım. Sırrı gözaltına alan dedektifleri arayıp parmaklar hakkında bilgi istemişti. Hiçbir faydaları dokunmamıştı. Bir tanesi katilin parmakları kesip parçaları tuvalete atıp sifonu çektiğini düşünüyordu. Ortada bir sebep yokken bu kadar çok çaba gösterilir mi diye düşündü Lucy. Diğeri ise açık açık söylemese de sırığın parmak parçalarını yediği varsayımında dolaşıyordu. Neticede, dedi dedektif, adam zır deli. Lucy dedektiflerin alternatif açıklamalarını gözden geçirmeye pek gönüllü olmadığını fark etmişti. İlk konuşan dedektif, daha ne olsun Bayan Jones demişti, herifi yakaladık. Aklını oynatmış olması haricinde de mahkemeye çıkarılabilir bir vaka. Dosya kutusu ağırdı, yatakhanenin yan kapısını açarken kutuyu diziyle destekledi. Şimdiye kadar diye düşündü, daha yakından incelenmesi gereken davranışları ele verir, hiçbir işaret görmedim. Hastanedeki herkes garipti. Burada sıradan mantık kuralları askıya alınmıştı. Hastanenin dışında olsalar tuhaf bir davranışın farkına varan bir komşu, rahatsız olan bir iş arkadaşı, belki de temelsiz şüphelere kapılmış bir akraba olurdu. Ancak hastanede öyle değildi tabii, dedi kendi kendine. Yeni yollar keşfetmek zorundaydı. Mesela hastanede saklandığını düşündüğü katilin zekasını alt etme meselesiydi. Bu oyunda başarılı olacağına güveniyordu. Delinin tekinin ya da kendine deli süsü veren herifin tekinin arkasından dolaşmak çok da zor olmamalı diye düşünüyordu. Ama sorunun, oyunun değişkenlerini nasıl belirleyeceğini bilmek olduğunu düşününce şevki kaçtı. Dik merdivenleri tek tek uzun ve yatağa bağlayıcı bir hastalıktan yeni kalkmış bir insanın hissettiği yorgunluğu hissederek çıkarken, kurallar bir belirlense kendisinin kazanacağını düşündü. Lucy'ye temelde tüm araştırmaların aynı olduğuna, iyi tanımlanmış bir sahnede oynanan bir piyes olduğuna inanmak öğretilmişti. Vergi kaçıran bir şirketin kayıtlarını incelerken, banka soyguncularını, dolandırıcıları ya da çocuk pornosu çekenleri araştırırken doğru çıkıyordu bu görüş. Bir öğe diğerine ulaştırıyor, ikinci öğe de üçüncüye götürüyordu. En sonunda yapbozun tamamı ya da yeteri kadarı ortaya çıkıyordu. Başarısızlığa uğrayan araştırmalar, Lucy'nin katıldıkları hiç başarısızlıkla sonuçlanmamıştı daha. Bu bağlantılardan birinin gizlenmesi ya da üstünün örtülmesi ve bu yokluğun kötüye kullanılması yüzünden oluyordu. Nefesini üfleyerek verip omzunu silkti, melek demeye başladıkları adamın hata yapması için üstünde dış baskı kurmanın çok önemli olduğunu söyledi kendi kendine. O olsa böyle yapardı diye düşündü soğukça. Dosyalarda ilk aranacak şey ufak şiddet eylemleriydi. Araştırdığı cinayetleri işleyebilecek özellikle bir adamın, öfkeye olan eğiliminin hastane sınırları içinde bile tamamen gizleyemeyeceğini düşünüyordu. Kendi kendine bir işaret bulacağım diyordu. Birini tersleme, birini tehdit etme, öfke patlaması, sadece bu durumu tanıdığına emin olmalıydı. Hastanenin çivisi çıkmış dünyasında, birileri kabul edilebilir davranış örüntülerine uymayan bir şeyler görmüş olmalıydı. Soru sormaya bir başlasa hemen cevaplara ulaşacağına da inancı tamdı. Lucy çapraz sorguyla gerçeğe ulaşma becerisine çok güvenirdi. Aklı başında bir insana bir soru sormakla aynı soruyu deliliği kanıtlanmış bir hastaya sormanın arasındaki farkları o an düşünmüyordu. Merdivenler ona Harvard'daki bazı yatakhaneleri anımsatıyordu. Adımları beton basamaklarda yankılanıyordu. Birdenbire bomboş, kapalı bir alanda yalnız olduğunu fark etti. Feci bir hatıra içini delip geçti, soluğunu tuttu. Yavaş yavaş soluk verdi. Sanki ciğerlerinden dışarı sıcak hava üfleme, kalbini donduran anıları da dalga dalga dışarı atacaktı. Bir an deli gibi etrafına bakınarak buraya daha önce de geldim diye düşündü. Sonra bu korkuyu hemen üstünden attı. Pencere yoktu, dışarıdan ses gelmiyordu. Sesin bugün kendisini ikinci kez şaşırttığı geldi aklına. İlk seferinde hastanede sürekli bir kakofoni olduğunu fark etmişti. İnlemeler, ciyaklamalar, ıslık çalmalar, mırıldanmalar, Kısa sürede bu daimi patırtıya alışmıştı, olduğu yerde dona kaldı. Sessizlik dedi içinden. Çığlıklar kadar sinir bozucu. Yankılar sustu. Kendi nefesinin hırıltılı sesini dinlemeye başladı. Tam bir sessizlik kendisini sarmalayana dek bekledi. Siyah demir parmaklıktan sarkarak yalnız olduğundan emin olmak için yukarı ve aşağı baktı, kimseyi göremedi. Merdivenler iyi aydınlatılmıştı, gizlenilecek gölge yoktu. Bir iki saniye daha bekleyerek kapıldığı daralma hissinden kurtulmaya çalıştı. Sanki duvarlar birbirlerine azıcık yaklaşmıştı. Merdivenlerde yatakhanedeki ısıtmanın sağladığı sıcaklığın buraya gelmediğini düşündüren bir serinlik vardı. Titredi ve tamamen yanıldığını fark etti. Koltuk altlarından aniden ter akmaya başlamıştı. Lucy sert bir hareketle içindeki hislerden kurtulabilecekmişçesine başını sağa sola salladı. Avuçlarındaki soğuk teri hastaneye ve kendisinin hastane rolüne atfetti. Buradaki tamamen mantıklı 3-5 kişiden biri olmanın şüphesiz ki gerilim yaratıcı bir şey olduğuna kendini ikna etti. Hastanedeki ilk birkaç gününde gördüğü ve hissettiği her şeyin birikimini şimdi üstünde taşıyordu. Yine yavaş yavaş soluk vererek merdivenlere sıradan ve gündelik bir yermiş havası vermek için ayağını yere sürttü, gıcırtılı bir ses çıkarttı. Ama çıkardığı sese kendisi ürperdi. Hatıralar asit gibi yakıp geçti. Lucy zorlukla yutkundu. Yıllar önce olmuş olayları hatırlamama kuralını kendine hatırlattı. Acıya tekrar tekrar dönmenin, korkuyu anımsamanın, bu kadar derin bir yarayı yeniden yaşamanın faydası yoktu. Saldırıdan sonra belirlediği mantrayı hatırladı. Kurban olmaya razı değilsen olmazdın. Gayri ihtiyari elini yaralı yanağına götürmeye başladı ama taşıdığı kutunun ağırlığı durdurdu onu. Yaralandığı yeri iz parlıyormuş gibi hissedebiliyordu. Acil servisteki cerrahın ayrılmış derinin kenarlarını birleştirerek attığı dikişlerin gerginliğini hissedebiliyordu. Bir hemşire onu alçak sesle sakinleştirirken yerden tavana kadar uzanan perdenin gerisinde biri kadın, biri erkek, iki dedektif bekliyordu. Bu esnada hekimler önce kanamakta olan bariz yaralarla, sonra da ulaşılması daha zor olan iç yaralarla ilgileniyorlardı. Lucy tecavüz sesi sözlerini ilk kez duymuştu ama son duyuşu değildi. Birkaç yıl sonra bu sözleri hem kişisel hem de mesleki açıdan çok iyi öğrenecekti. Yine yavaş yavaş soluk verdi. Hayatının en kötü gecesi buna çok benzeyen bir merdivende başlamıştı. Bu feci düşünceyi aklına gelir gelmez def etti. Yalnızım diye hatırlattı kendisine, başka kimse yok. Dişlerini sıkarak kapıya doğru ilerlerken tedirgin kulakları hala sağdan soldan gelen ses ve gürültüyü araştırıyordu. Kapıyı omzuyla açarak ikinci kata girdi. Odası kısa sarının eski odası, merdivenlere bitişikti. Doktor Güptil anahtarını vermişti. Lucy kutuyu yere bırakıp anahtarı cebinden çıkardı. Anahtarı kilide soktu, sonra dona kaldı. Kapısı açıktı. 1-2 santim açıldı, kenarlarında karanlık şeritleri belirdi. Kapıya elektrik verilmiş gibi çabucak uzaklaşıp koridora geriledi. Başı sağa sola dönüp duruyordu. Hafifçe öne eğilerek başka birini görmeye ya da birilerinin yakınlarda olduğunu gösteren bir işaret yakalamaya çalıştı. Ama sanki gözleri aniden kör olmuş, kulakları sağırlaşmıştı. Tüm duyularını hızla yokladı, hepsinden uyarı geldi. Lucy bocaladı, ne yapacağını bilemedi. Suffolk ilçesi savcılığında 3 yıl boyunca cinsellik suçlarını araştırmak ona çok şey öğretmişti. Birimin şef yardımcılığına hızla yükselirken kendini dava üstüne davaya gömmüş, bir sürü saldırının en küçük ayrıntılarını bile acımasızca kovalamıştı. Suçun sürekliliği içinde bir çeşit gündelik sınama mekanizması oluşturmuştu. Varlığının her hareketini görünmez bir iç standarda tabi tutuyordu. Bir saldırgana fırsat verecek küçük hatam bu mu olacak? Genel resme bakıldığında bu, geceleri karanlık otoparklarda tek başına yürümemesi, kapısını çalanın kim olduğunu kontrol etmeden açmaması gerektiği anlamına geliyordu. Pencereleri daima kilitli tutmalı, gözleri açık olmalı, daima her şeyin farkında ve kendini korur halde bulunmalıydı. Bazen de savcılık çalışanı olduğu için bulundurmaya hakkı olan tabancayı yanında taşımalıydı. Bu standart ayrıca hukukta okunurken kendisinde yaptığı masum hataları tekrarlamamak anlamına geliyordu. Dudağını ısırdı. Silahı odasında çantasının içindeki kilitli bir kutudaydı. Yine dinlendi. İçindeki tüm mantıksız ve korkmuş yerler tam aksini haykırırken kendisine her şeyin yolunda olduğunu telkin etti. Hasta dosyalarını yere bıraktı, bir kenara itti. İçindeki temkinli taraf duyulmaması imkansız bir çığlık attı, uyarı uğultusu çıkardı. Lucy bunu duymazlıktan gelerek kapı koluna uzandı. Sonra eli pirinç kolun üzerinde durakladı. Metal akkor olsa fark edecek halde değildi, yine ağır ağır nefes vererek geriye adım attı. Sanki düşüncelerini yavaşlatırsa, önlemlerini gereğince anlayabilecekmiş gibi kendi kendine, kapı kilitliydi, şimdi de açık, sen ne yapacaksın diye sordu. Yine geri çekildi, sonra aniden dönerek koridorda hızla yürümeye başladı. Gözleriyle sağ solu araştırdı, kulaklarını kabartıp dinledi. Adımları o kadar hızlanmıştı ki neredeyse koşuyordu. Halı kaplı zeminde hızla ilerliyor, ayaklarının altından boğuk bir ses çıkıyordu. O kattaki tüm yatakhane odaları kapalı ve sessizdi, koridorun sonuna ulaştı. Hızlı hızlı nefes almaya başlamıştı. Kendini o uçtaki merdivenlerden aşağıya attı. Ayakkabı topukları basamaklarda solu atan davulcunun bagetleri gibi takırdıyordu. Merdivenler birkaç dakika önce çıktığı diğer uçtakilerin eşiydi, bomboşlardı, yankılanıyorlardı. Ağır bir kapıyı itti, sonra ilk defa insan sesi duydu. Basamakları ikişer ikişer atlayarak sese doğru ilerledi. Birinci katın ön girişinde durmakta olan üç genç kadınla karşılaştı. Üçü de hemşire üniformasının üstüne farklı renklerde hırkalar giymişlerdi. Lucy onlara doğru atılınca hepsi dönüp şaşkınlıkla ona baktılar. Lucy nefesini dengelerken el hareketleriyle "Affedersiniz," dedi. Üç stajyer hemşire ona baka kalmıştı. "Konuşmanızı böldüğüm için özür dilerim," dedi Lucy. "Ben Lucy Jones. Savcılıktan buraya. Hemşirelerden biri kim olduğunuzu ve neden geldiğinizi biliyoruz Bayan Jones," dedi. Uzun boylu bir zenciydi. Geniş, atletik omuzları, koyu renk saçları ve onlara uygun renkte teni vardı. Bir sorun mu çıktı? Lucy başıyla onayladı. Cevap vermeden önce nefes aldı, kendini biraz toparlamaya çalıştı. "Emin değilim," dedi. "Buraya döndüğümde yatakhane odamın kapısının kilidini açık buldum. Bu sabah Amherst binasına gitmek için çıkarken kilitlediğime eminim." Öteki hemşirelerden biri "Bir hata var," dedi. "Bina bakımı ya da temizlik görevlileri bile odaya girmiş olsa çıkarken kilitlemek zorundalar. Kural böyle." "Kusura bakmayın," dedi Lucy, "ama o katta yapayalnızdım da." Uzun boylu zenci hemşire anlayışla başını salladı. "Sırık tutuklanmış olsa bile hepimizin sinirleri yay gibi gergin Bayan Jones," dedi. "Hastanede böyle şeyler olmaz hiç. İsterseniz size odanıza kadar eşlik edelim, ne olmuş bakalım." Lucy iç çekti, "Teşekkür ederim," dedi. "Çok naziksiniz, minnettar olurum." Sonra dört kadın dönüp merdivenlerden yukarı çıktılar. Sabahın erken saatlerinde gölde yüzen su kuşları gibi aynı anda hareket ediyorlardı. Hemşireler konuşmaya, esasen dedikodu yapmaya devam ettiler. Hastanede çalışan bazı doktorları çekiştiriyor, yalancı salıverme davaları için geçen hafta hastaneye gelen hukuki danışmanların tıfıllığıyla dalga geçiyorlardı. Hızla odasına doğru ilerlemekte olan Lucy en öndeydi. "Sizlere gerçekten minnettarım," diye yineledi. Sonra uzanıp kapı kolunu kavradı, çevirip kapıyı itti. Hareketini kilit durdurdu. Kapı ileri geri giderek zangırdadı ama açılmadı. Lucy yine itti. Hemşireler ona tuhaf tuhaf baktı. "Lucy açıktı," dedi. "Kesinlikle açıktı." Zenci hemşire "şimdi kilitlenmiş gibi," dedi. "Açık olduğundan eminim. Elimi kapı koluna koydum, sonra anahtarı deliğe soktum. Daha anahtarı döndürmeden kapı birazcık açıldı," dedi Lucy. Ancak sesi inançlı değildi, aniden şüpheyle dolmuştu. Bir anlık can sıkıcı bir duraklama oldu. Sonra Lucy cebinden oda anahtarını çıkarıp kilide taktı, kapıyı açtı. Üç hemşire arkasında bekliyordu. Biri, içeri gelip çabucak bir göz atalım mı dedi. Lucy kapıyı itip açtı, odaya girdi. İçerisi karanlıktı. Tepedeki ışığı yakmak için düğmeye bastı. Ufak alan aniden aydınlandı. Daracık, az eşyalı bir yerdi. Duvarlarında hiçbir şey olmayan, içinde sağlam bir şifonyer, tek kişilik bir yatak, kahverengi ahşaptan ufak bir masa ve sert arkalıklı bir sandalye bulunan, keşişlere yaraşır bir odaydı. Yatağın ortasında valizi duruyordu. Kırmızı fitilli kadifeden yatak örtüsü odadaki tek parlak renkli eşyayı teşkil ediyordu. Diğer her şey ya meşe kahverengisi ya da duvarlar gibi beyazdı. Hemşireler kendisini seyrederken Lucy ufak gömme dolabı açtı ve içindeki boşluğa baktı. Sonra ufak banyoya gitti, duş kabininin içini kontrol etti. Hatta yere diz çöküp yatağın altını bile kontrol etti ama tek görebildiği orada kimsenin saklanmadığı oldu. Kalktı, üstünü başını silkeleyip hemşirelere döndü, kusura bakmayın dedi. Kapının açık olduğundan son derece emindim. İçeride birinin beni beklediğini sandım. Sizi de tedirgin ettim ve... Ama üç hemşire de başını iki yana salladı. Zenci hemşire, özür dilenecek bir şey yok dedi. Lucy inatla özür dilemiyorum, kapı açıktı, şimdi kilitli dedi. Ama içinden bunun doğru olup olmadığından emin olamıyordu. Hemşireler sustu. Sonra zenci hemşire omzunu silkip ağır ağır konuşmaya başladı. Dediğim gibi hepimizin sinirleri gergin. Sonradan üzülmektense tedbir almak daha iyidir. Diğerleri mırıldanarak aynı fikirde olduklarını belirttiler. Şimdi nasılsınız diye sordu zenci hemşire. İyiyim, sorduğunuz için teşekkür ederim dedi Lucy biraz kasılarak. Yine yardıma ihtiyaç duyarsanız herhangi birinin yanına gidin, hiç tereddüt etmeyin. Böyle zamanlarda hislerinize güvenmek en iyisidir. Hemşire böyle zamanlarla neyi kastettiğini açıklamadı. Hemşireler koridorda uzaklaşırken Lucy arkalarından kapıyı kilitledi, dönüp kapıya yaslandı, sırtıyla itti. Biraz utanmıştı. Çevresine bakınıp yanılmadın. Burada biri var, biri seni bekliyordu dedi. Sendin değil mi? Tam o anda orada Lucy'ye kendin hakkında önemli bir şey göstermeye çalıştın ama göremedi. Kritik önem taşıyan, üstelik ürkütücü bir şeydi. Kapıyı arkasından iç rahatlatıcı bir gümlemeyle kapatırken hissettiği her şeyden daha korkunç bir şeydi. Hala normal bir insan gibi düşünüyordu o. En büyük dezavantajı da buydu. İtfaiyeci Peter yatakhane odasının öbür ucuna baktı. Uzak hatıraların acısını o an elinde olan işten ayırmaya çalıştı. Düşüncelerini tereddüt bozuyordu. Kararsızlığın doğurduğu acılığı hissediyordu. Kendisini en azından kararlı ve azimli bir insan olarak görürdü. Şüpheleri olmasına alışık değildi. Seabird ile birlikte Lucy Jones'a yardım etmeyi önermesinin ataklığından kaynaklandığını biliyordu. Ama bunun doğru seçim olduğundan yine de emindi. Başarılı olabilecekleri bir yöntem bulamıyordu. Aklına gelen her yerde karşısına kısıtlamalar ve yasaklamalar çıkıyordu. Bütün bu sınırlandırmaları nasıl aşabileceklerini bulamıyordu. Kendisini akıl hastanesinin dünyasındaki tek pragmatist olarak görüyordu. İçini çekti. Gecenin geç saatleri olmuştu. Sırtını duvara yaslamış, ayaklarını yatağa uzatmış, çevresini saran uyku gürültüsünü dinliyordu. Acı geceleri bile aman vermiyor diye düşündü. Hap yutturan kaç tane narkotik ilaç yazarsa yazsın, hastanedekiler dertlerinden kaçamıyorlardı. Akıl hastalığının en hain yönünün de bu olduğunu düşünüyordu. İnsanın iyileşmeyi denemeyi düşünmesi için bile o kadar çok irade ve o kadar derin bir tedavi gerekiyordu ki, bu pek çok kişiye Herkül'e yaraşır zorlukta, kimilerine de başarması imkansız bir görev gibi geliyordu. Uzun bir inleme duydu, neredeyse o tarafa dönüyordu ki durdu. Sesi çıkaranı tanımıştı. Prens'in zaman zaman uykusunda dönüp durması onu üzüyordu. Çünkü genç adamın karanlıktan davetsiz çıka gelen acıları hak etmediğini biliyordu. Kendisinin aynı kategoriye girdiğini düşünmüyordu. 27. ayrımın sonu sayfa 226, devamı 28. ayrımda.